Ayrım 15, Loksandra, İstanbul Düşü, Maria Jordanidou, sayfa 143. 8. Kalki'de o yaz sanki her şey gebeydi. Geçen yazlarda Loksandra'nın gözüne hiç bu kadar çok şey çarpmamıştı. Nar ağaçlarına asılı narlar kızgın güneş altında olgunlaşmakta, çam ağaçlarının kozalakları kabarıyor, çatlıyor ve kabukların arasından kalın bir reçine süzülüyordu. Mart ayı macerasını yaşamış olan dişi kedi, birkaç aya kadar bu maceranın meyvelerini verecekti. O yılki balıkların sanki daha çok yumurtaları vardı ve tavuklar da daha çok yumurtluyorlardı. Bahçede koltuklu bir sandalyeye uzanmış olan Kilio, düşünceler içinde kaybolmuştu. Mutfağın kapısında oturmakta olan Loksandra bıldırcın yoluyordu. Kilio kaçıncı ayını doldurdu? Altıncı ayını. Desene Kasım'ın sonunda hayırlısıyla. Elengaki parmağındaki bir kıymığı çıkarmak için savaş veriyor. Oh, çıkardım. Canı salatalık çeken Loksandra. Bre eleni, ağzıma bir parça salatalık veriver. İstavros sokağına ne zaman dönelim diyorsun? Ben diyorum ki Eylül sonuna kadar sen burada kalırsın. Ben Efterpi'yi yanıma alır dönerim. Evi hazırlarız. Ne dersin? Ama Aspasya'ya da haber sal. Aman aman aman Aspasya'yı bırak. O yatak örtülerini işliyor. Aspasya yatak örtülerini işliyor, Efterpi şifonları, Efimya cibinliği işliyor ve Agato şilteleri dikiyor. Yorgaki geri döndüğünde Kilio'yu elinde bir kitap otururken buldu. Bir şey söylemedi, gülümseyerek kendi uydurmuş olduğu bir melodiyi ıslıkla söylemeye başladı. Bu melodinin sözleri şöyleydi. Karnı şişmiş giligilinin civcive kim kşşt diyecek. O günden sonra da Kilio'yu giligili diye çağırmaya başladı. Aralık ayının başlarında Aya Varvara gününde Kilio'nun sancıları tuttu. İkindi vaktiydi ve Loksandra alışveriş yapması için Tarnana'yı bakkala göndermişti. Yemek odasının penceresinde oturmuş, onu bekliyordu ki Yorgaki'nin içeri girerek bağırdığını duydu. Ebe getirmeye gidiyorum. Loksandra'nın içi cız etti ve titremeye başladı. Sular akıyor mu diye seslendi ama Yorgaki çoktan gitmişti bile. Çabucak yukarı koştu ama elinde havan tokmağı kendini mutfakta buldu. Önünde havan, içinde sarımsak dövüyor, mırıldanıyordu. Çığlıkları duyurma bana Panayamu, ne olur duyurma. Koşarak mutfağa giren Elengaki, canım Loksandra orada oturmuş ne dövüp duruyorsun, delirdin mi ne? Dedi. Su kaynatsana kuzum, içeride doğum var. Utanan Loksandra, sancılar içinde kıvranan Kilio'nun çığlıklarını hiç duymamış gibi yaptı. Su ateşe kondu, kaynatıldı, yine kaynatıldı, bütün gece sabaha dek kaynatıldı durdu. Kilio daha doğuramamıştı. Kilio yerinden hopluyor, çığlıkları yeri göğü kaplamış. Loksandra odasında yüzü koyun yere yatmış, ikonanın önünde adaklar adıyor. Kafasına yerlere vuruyor. Bütün kanı başına sıçramış, şakakları titriyor, yüzü kararıyor. Birden, gel gidelim. İkona kutusunu açıyor ve balıklılı Meryem Ana'yı içinden çıkarıyor. Gidelim. Elinde ikona ile odaya giren Loksandra, Kilio'yu gözlerini kapatmış, bitkin bir halde buldu. Sancıları dinmişti. Loksandra ebeye, herkesi dışarı çıkar dedi ve kapıyı kilitledi. İkonayı lohusanın başı üzerinde tuttu. Kilio, Kilio, Meryem Ana başının üstünde. Kendini nasıl hissediyorsun? Haydi, adakada. Kilio dudaklarını kımıldattı ve Loksandra onun incilerine adadığını duydu. Onun üzerine Loksandra iki kundak bezini karyolanın demirine bağladı ve uçlarını Kilio'nun eline verdi. Çek dedi. Beni duyuyor musun? Sancılar yine bastırınca ki bastıracak, yoksa doğum olmaz. Bunları çek ve sık. Şimdi sıra en büyük sancıda. Onu bekle. Çünkü büyük sancıyı çekmeden kurtuluş yok sana. Ürkme. Dua et de bir an önce gelsin, kurtulasın. Sancı tutunca deliler gibi bağırma, nefesini boşa harcama, içine çek ve kendini sık. Alttan çocukla birlikte çıkar. Hah öyle, bravo. Bir kere daha, bravo. Bezlere asıl, inle ama bağırma. Aferin, şimdi dinlen. Ve ebeyi dirseğiyle dürterek, haydi Morin, sen de çocuğu alttan tutarsın, gel. Sonra bağırarak, geliyor, bravo, Kilio geldi sayılır. Artık Kilio'nun değil, Loksandra'nın sesi duyuluyordu. Ah, ah! Az sonra daha kocaman ve belki de ta Galatasaray'dan duyulmuş olan bir ah ve Loksandra yere yığılıyor ebe, kız diye bağırıyor. Üçüncü bölüm 1. Arkiminyaki Arkikronya, Psyllium dendrolivania ki archi kalos mas kronos. Tekerleme. Ay başları, yılbaşları, uzundur biberiyemin başları. Bu yılbaşı da bize kutlu olsun. İstanbul'daki Ortodoks kampanyaları çalkalanıyor. Hava rumluk kokuyordu. 1901 yılı kutlu olsun. Yeni yıl kutlu olsun. Yeni yüzyıl kutlu olsun. İstavros Sokağı'nın Galatasaray ana caddesindeki bütün mağazalar her yılbaşı olduğu gibi kapalıydı ve vitrinler süslenmişti. Süslemede çam ağacı, ökse otu ve mazı kullanılmamıştı. Rumlar bu gibi şeyleri öğrenip uygulamak istemiyorlar. Oyunlar, çiçekler, yemişler, üzerine susam ve afyon tohumu serpilmiş eski usul yeni yıl pidesi ve muhallebi yetiyor onlara. Karaköy meydanı da her yıl olduğu gibi ıssız. Borsalar ıssız. Liman da ıssız. Canım, Ay Vasili, Noel Baba. Kayseri'den geldi de ondan. Onun geldiğini Türkler, Yahudiler ve Frankler de duymuş. Noel şarkıları söyleyen çocukların dilinde o, kampanaların sesinde de. Ay Vasili gece yarısı İstanbul'a geldiğinde karanlık sokaklarda ayağa takılmış, neredeyse burnu kırılacakmış. Çünkü bekçi sokak lambalarını zamanında yakmayı yetiştirememiş. Sultanahmet elektrik sözünü duymak istemiyor. Otomobil, bisiklet ve fabrika bacası da görmek istemiyor. Işıktan korkuyor, hızdan korkuyor, makinalardan korkuyor. Tahtının üzerine titriyor, cancağızının üzerine titriyor. Bir milletvekilinden şüphelendi mi onu, birlikte kahve içmek üzere hemen yıldıza çağırıyor. Milletvekili kendisine öbür dünya yolunun göründüğünü anlıyor, vasiyetini yapıyor ve gidiyor. Millet, kahrolası padişahın adını ağzına almaya korkuyor. Sus bre, delirdin mi? Minareye tırmanarak kendisinin padişahtan da büyük olduğunu doğuya batıya ilan edecek cesareti ancak Nasrettin Hoca gösterebilirdi. Tabii hocayı yakaladıkları gibi kadının önüne çıkarmışlar. Ama hoca diretmiş ve bunu ispat edeceğini söylemiş. Kadıya sormuş. Bana söylemez misin, senden büyük kim? Kadı, Şeyhülislam diye yanıt vermiş. Ya Şeyhülislam'dan büyük olan? Vezir. Ya vezirden büyük olan? Allah uzun ömür versin, padişahımız. Peki, padişahtan büyük olan kim? Peygamberimiz. Peygamberden büyük olan kim? Allah. Ya Allah'tan büyük olan? Allah'tan büyük olan mı? Hiç. Bunun üzerine hoca, o hiç de benim işte demiş. Halk arasında sus pus böyle hikayeler anlatılıyor ve zavallı millet böylece içine dökmüş oluyordu. Ay Vasili o yıl geldiğinde hava karlıydı ve sokak köpekleri onu 100 yıl önce de olduğu gibi sevinçle karşıladılar. Tüh, nazar değmesin, sokakta yürüyebilmek için onar onar sağda solda yatan köpeklerin üzerinden atlamak gerekiyordu. Yanlışlıkla bir yerlerine basacak olsan yalancıktan şöyle bir kırr sesi çıkarıyorlardı, yoksa ısıracaklarından değil, şu alayın geçişi bir dursa. Ay Vasili Teodoro'yu o yıl daha zengin buldu. Bur Savaşı, Boer Savaşları, Güney Afrika'nın bağımsızlık savaşları. Ona yaramıştı. Bir yazıhane daha açtı ama bu kez Batum'da. Batum Rusların eline geçmişti. Becerikli olan Ali Kaki işe ortak olmuş ve büyük ağabeyi ile bu yazıhaneyi işletiyordu. Becerikli olanların ilerleyebileceği bir devirdi. Büyük güçlerden en beceriklisi de İngiltere idi. Mısır'ı, Hindistan'ı, Avustralya'yı, Kanada'yı almıştı ve elinde nesi var nesi yok hesabını bilmiyordu. Şimdi de Güney Afrika'ya ayak basmıştı. Uğurlu kadındı bu Kraliçe Victoria. Yaşlı başlı olmasına rağmen yönetmesini biliyordu. Bunları gören diğer 6 güçlü devlet İngiltere'yi kıskanıyordu. Onlar da sömürgeleri olsun istiyorlardı. Kiminin ağzı İran'a, kimisinin İstanbul'a ve kiminin de uzak doğuya sulanıyordu. Çünkü canavar onları yemeden, onların canavarı yemeleri gerektiğini biliyorlardı. Fransa Fas'a el koymuş, Kaiser Çin'in Kveiçov bölgesini almıştı. Bunun üzerine İngiltere Wei Highway'e dalmış ve Rusya, çoktandır istediği Port Arthur'u ele geçirmişti. Silahlanma yarışı kızışıyor. Fransızlar, denizaltılar, Kaiser panzerli gemiler ortaya sürüyorlar. İngiltere, Kaiser'in her yaptığı gemiye karşılık 2 gemi yapacağını ilan ediyor. Kaiser bıyığını yağlayarak sürgü gibi vuruyor. Deutschland über alles diye gürüldüyor. İngilizler, Tanrım kraliçemizi koru diye dua ediyorlar. Sultan Hamit, ulan aferin diyerek Kaiser'e olan hayranlığını dile getiriyor. Ne var ki yaşlanmaya başlamış olan Hamit'in derdi büyük ve bunun acısını hepsi güzel ve haram yiyici olan hanımlarından çıkarıyor. Boş yere bu kadar boğazı doyurmak. Bunlardan bir kısmını kimilerine göre 100 hanımı varmış, kimilerine göre 300, tuttuğu gibi saray burnundan denize attırıyor. Loksandra bunları duyunca çok üzüldü ama daha sonra bana ne dedi, ne eksiği vardı ki? İşte köşesi, işte mezarı, işte kefeni, hepsi hazır. Şimdi bir de torunu var. Şunun güzelliğine bakın, torununun hele ve tahtiri, tahtiri, tahtiri. Kaiser'in gelip gidişine Loksandra hiç önem vermedi. Yalnız Hamit, Kaiser'in şerefine boğazı ışıklandırdığında Loksandra donanmayı seyretmek için Taksim Bahçesi'ne gitti. Graf Zeppelin'i görmek Loksandra'nın çok hoşuna gitti. Çünkü balon ona sucuğu hatırlatmıştı. Ama bu sucuğun içi boştu. Krupp'un kısa zamanda üretimine geçeceği şişman Berta 42 toplarından Loksandra'nın gerçekten haberi yoktu. Zaten bu konuyu daha bilen yoktu. Öğrenmek için araştıranlar da yoktu. Çünkü bu eski güzel devirde herkes kendi evine ve çıkarına bakıyor, dünyanın hiç değişmeyeceğine inanıyordu. Kaiser'in her zaman Kaiser, Çar'ın ise Çar olarak kalacağını, Ayvasil'in her yıl Kayseri'den İstanbul'a geleceğini ve evinde Türklerin bile kendisine temennada bulunacağını sanıyordu. Ve İstanbul'un her zaman Rumlu kokacağına inanıyorlardı. 2. O yıl İstanbul'a çok palamut düşmüştü. Güzeldi baharla gelen palamut. Fakir fukaranın karnı doyuyordu. Ama uskumrunun kökü kesilmişti. Uskumrusuz çiroz da olmuyordu. Baharda İstanbul'a çok palamut düşünce aretsullar karalar bağlıyorlardı. Uğursuz yıllar diye düşünüyordu Kilio. Yılbaşından bir gün önce bacanağı olan Çar'ı ziyaret etmek için Petrograd'a gelen İngiltere veliahtı anarşistlerin elinden canını zor kurtarmıştı. Bu anarşistler de kahrolsundu, hani uslu uslu yerlerinde oturamıyorlardı. Eduardo onlara ne kötülük yapmıştı ki, ne iyi kalpli bir insandı. Canım bilmiyor musunuz Eduardo, bizim Yorgomuz'un kız kardeşi Alexandra ile evlenmiş olan Eduardo, o ya... Yorgumuzun öteki kız kardeşine de Rusya'nın Aleksandra'sı aldı. E ama size söylüyorum ya, onun oğlu olan Rusya'nın Nikolas'ı, İngiltere'nin Yorgos'u ile bizim Konstantin'in kuzeni oluyor. Canı sıkılan Efterpi, uf dedi, ayağa kalktı ve gitmek üzere pelerinini sırtına attı. Otur, nereye gidiyorsun? Sıkıldığını, karşı evdeki komşuya giderek ortalığı biraz karıştırmak, Nikolaidu kadını geliniyle kapıştırmak ve sonra da Kilio ile oturup pencereden kavgayı seyretmek istediğini söylüyor. Efterpi de zevk sahibi doğrusu. Kilio'nun onu kaybedecek olması ne acıydı, ne uğursuz yıldı bu. Bunların arasında Elengaki'yi de kaybedeceklerdi. Bu ıssız İstavros sokağında Elengaki'siz ve Efterpi'siz mi yaşayacaklardı? Elengaki gidiyor. İşlerini ilerletmiş ve Atina'daki Pezmazoğlu Caddesi'nde bir banka şubesi açmış olan oğlu Bebeka'nın yanına yerleşmek üzere kızı Efterpi'yi de yanına alarak gidiyor. Efterpi'ye de koca bulundu. Kağıtları hazır. Hafta sonunda bir daha dönmemek üzere gidiyorlar. Kilio deli olacak. Deli olacağını açık açık söylüyor. Kocaya varmıştı, kocasız kaldı. Kocasını denizlere kaptırdı. Çocuğu oldu, çocuksuz kaldı. Çocuğunu Loksandra'ya kaptırdı. Hoş, zaten çocuk büyütecek hali mi vardı? Sinirleri alt üstü. Atina'ya bir gezi yapabilmek ona ne de iyi gelirdi. Atina için cennet diyorlardı. Epaminonda ile evlendiği günden beri cennetini bulmuş olan Efimia, annesinden ayrı düşeceği için hiç üzülmüyordu. Evinde kraliçeler gibi yaşıyordu. Serbestti ve hiçbir şikayeti yoktu. Epaminon da sık sık yurt dışından geliyor, gelirken bir kuş sütü getirmediği kalıyordu. Oh, Allah'a şükürler olsundu. Agato da gece gündüz yatıp kalkıp haline şükrediyordu. Çocukları büyümüştü ve Manolio rahat bir nefes almıştı. Allah'a şükürler olsun diyenlerden biri de Kleonikis'in yanında yaşlanmış olan Kotsoda'yı idi. Tarabya'daki evinde oturuyor, öbür evinin geliriyle geçinip gidiyordu. Kotsoda'yı iki büklüm olduğu için artık onları görmeye gelemiyordu. E şaşacak ne var? Kaç yaşında kim bilir? Bir kere Loksandra'dan küçük ama Loksandra dayanıklı daha. Loksandra kaç yaşında ki? Biliyor muyum ki ben? Kaç yaşında olduğu umurunda mı ki Loksandra'nın? Torununun kaç aylık olduğunu parmaklarıyla sayıyor ve her ay onun doğum gününde helva pişiriyor. Bakın şuna hele, bakın şuna. Ve yine tahtiri de tahtiri, dişleri de çıkıyor tahtiri. Bebek 8. ayını doldurunca kubebeler, sonra dili dili, gün doğarken kız işliyor mendililer ve daha sonra sanda sandalakya, pembe karavakyalar. Tekerleme, sanda sandalcıklar, 5 tane gemicik. Emeklemeler, ilk adımlar ve ilk sözcükler başladı. Dudakçıkları sabırsızlıkla titriyor, dil ceyizi konuşmak istiyor. Çocuğu Roxani adıyla vaftiz ettiler ama babası onu Loksandra diye çağırmak istiyor. Kilio, Roxani denmesini istiyor. Loksandra çocuğu, yavrimu, yavrum diye çağırıyor. Sultana Roxana diyor ona. Çocuk bir gün ıkındı, sıkındı ve göğsüne vurarak sevinçle ''Anna, Anna!'' diye bağırdı. Bunun üzerine çocuğu Anna adıyla çağırmaya karar verdiler. Sonra bir gün ağzından yaya, yaya, nine gibi bir ses çıktı. Loksandra hemen mutfağa koşarak kuru poğaça pişirdi. Bir anda esinlenen Kilio oturup Yorgaki'ye bir mektup yazmaya başladı. Kilio güzel mektup yazardı. Yorgaki ondan aldığı her mektuba sevinir ve karısına olan aşkı alevleniverirdi. Gemisi İstanbul'dan ne kadar uzakta olursa sevgisi de o kadar büyük olurdu. Kocası Kilio'ya en ateşli mektubunu Güney Amerika'dan yazmıştı. Yorgaki Güney Amerikalardan yazdıklarını her zaman hatırında tutmuş olsaydı hiç ayrılırlar mıydı? Kalk sen, vapurları İstanbul'dan geçmiyor diye gemi acentalarına kız. İstanbul'a onun dar sokaklarına, yağmurlarına, köpeklerine ve hamallarına kız. Ne biçim yer burası? Ne zevkti bu? Bizanslılar başkentlerini kuracak başka yer bulamamışlar mıydı? İstanbul'da kimsenin ilerleme şansı yoktu. Atina, var mı yok mu Atina? Eleni teyze iyi yaptı da gidip oraya yerleşmeye karar verdi. Bebeka ne yazıyor baksana? Yağmur yüzü görmüyorlarmış. Güneş ve eğlence de bolmuş. İkide bir de seçimler yapılıyor, fener alayları ve yürüyüşler düzenleniyormuş. Gır gır gır, Agatocuğum gır gır gır, artık dayanamayacağım. Loksandra ikide bir de çocuğu kaptığı gibi Tatavla'ya gidiyor. Kilio artık çekilmez oldu. Ne bu başımıza gelen, bu çocuk kime çekmiş anlamıyorum. Elengaki'den ayrılacağı günün yaklaşmakta olması Loksandra'yı ürkütüyordu. Bir gün Elengaki dedi ki, ''Neden siz de gelip Atina'ya yerleşmiyorsunuz? Bu gidişle Yorgaki'nin artık İstanbul'a uğrayacağı da yok zaten.'' Yerinden fırlayan Kilio gidip onu ağzından öptü. ''Söyle ona Eleni teyze, söyle.'' Sonra elini masaya vurarak bağırdı. ''Ben çocuğumu alıp gidiyorum, artık Türkiye'de oturmam. Günün birinde Ermenilerin başına gelen olaylar tekrarlanır da çocuğumu gözlerimizin önünde keserlerse ne olur?'' Söyleyecekleri bu kadardı. Bir dediğini bir daha söylemezdi Kilio. Loksandra'ya tepeden inme yapmışlardı. Haydi çabuk Aleko'ya yaz, yazmadın mı daha? Bu defa Loksandra eşyalarına metelik vermiyordu. Kaybetse bile ne çıkardı? Yüklüğüne, dikiş bohçasına ne olmuştu? Bakırköy'le birlikte hepsini de kaybetmemiş miydi? Oturma odası, çınarı, hepsi. Yine de şefkatli panaya onu yalnız başına bırakmamış, ona bir torun vermişti. Torunu nerede olursa Loksandra'nın cenneti de oradaydı. Çocuğun kokusuyla yaşıyor, ışığıyla görüyordu. Çünkü çocuğu büyük harf Ç ile bir taneydi ve Loksandra onun ninesiydi. Böylece onlar da gidip Pire'ye yerleşmeye karar verdiler. 15. ayrımın sonu, sayfa 153.